Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Allah razı olsun hocam, sizler de sağ olun. Geçtiğimiz hafta evlilik hayatıyla alakalı, aile hayatıyla alakalı sorularımıza başlamıştık. Evlilik öncesi nelere dikkat etmeliyiz? Evlenilecek eşte hangi özellikler aranmalı? Anne babaların bu süreçte dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Ve en önemlisi de evlilik bizim bir Müslüman olarak gündemimizde nerede durmalı? Evliliğe nasıl bakıyor dinimiz? Onu konuşmuştuk. Yine bu minvalde sorularımızla devam ediyoruz hocam. Kendileriyle evlenilmesi haram olan hanımefendiler kimlerdir bir kişiye göre?
Evet, şimdi bu birkaç yönden bu ayrılıyor. Hı hı. Kendileriyle evlenilmesi yasak olan kadınlar. Bunlar bir, karabet. Yani akrabalık. Hı hı. İki, sıhriyet. Yani evliliğe dayalı olan. Hı hı. Üç, rada. Yani emişmeye, emzirmeye dayalı olan. Hı hı. Dört, din ayrılığı. Hı hı. Efendim, beş, cem. Altı, başkasının iddetinde olmak. Hı. Şimdi bunlar kimler? Karabet dediğimiz zaman yakın akrabalık.
Evet.
Ki bizim toplumumuzda da, kanunlarımızda da zaten dinin öngördüğü, karabete dayalı, akrabalığa dayalı dinin koyduğu yasaklar mevzuatımızda da yasak.
Evet.
Yani bunlar kimlerdir? Kişinin usul ve furu.
Alt üst akrabaları.
Alt ve üst akrabaları. Buna alt soy, üst soy, hı hı, diyorlar. Bir de babanın usul ve furu. Hı hı. Ve dedenin furu ve usul. O zaman ne oluyor? Şimdi bir erkek farz edelim. Usul ve furu deyince anne, nine, usul. Hı hı. Kızı, torunları, furu. Babanın usul ve furu deyince babanın annesi, nenesi ve babanın çocukları. Yani ne oluyor o zaman? Kişinin kardeşleri oluyor ve onların çocukları, yeğenler.
Evet.
Dedenin furu, halalar, teyzeler. Bunlar. Yani birinci derecede evlenmesi yasak olan akrabalar, hı, bunlar ki demin söyledim. Mevcut hukukumuzda da bu durumdaki insanlarla evlenilemez.
Evet.
Bu bir. Ha, ikincisi sıhriyet. Sıhriyet evliliğe dayalı olan evlenme yasağı. O da nedir? Bir kimse üvey kızıyla evlenemez. Yani mesela hanımının kızıyla evlenemez. Uh-huh. Veya üvey hanımının annesiyle evlenemez. Ve hanımının torunlarıyla da evlenemez.
Evet.
Bu evlilik yasağı bu. Tabii hanımıyla evliyken hanımının kardeşiyle, teyzesiyle, halasıyla ikinci bir evlilik de yapamaz. Buna da cem deniyor. Ona ayrıca geleyim. Üçüncü sırada emişme var. Hı-hı. Yani bir çocuk bir kadını emdiği zaman o kadının doğurduğu çocuk kimlerle evlenemiyorsa emzirdiği çocuk da onlarla da evlenemez. Hı-hı. Yani süt annesiyle, süt kardeşleriyle, süt yeğenleriyle, süt neneleriyle evlenemez. Hmm. Hep erkek tarafından almış olduk. Bundan başka bir de din ayrılığı var. Hmm. İhtilafı din, din ayrılığı. O ne oluyor? Bir Müslüman erkek ehli kitap olmayan bir kadınla evlenemiyor. Hmm. Yani Hristiyan veya Yahudilerin dışında başka bir dine mensup olan veya hiçbir dine mensup olmayan bir kadınla evlenemiyor. Müslüman bir kadın da Müslüman olmayan hiçbir erkekle evlenemiyor. Hı hı. İster Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun. Bu din ayrılığı sebebiyle evlilik yasağı. Hı hı. Cem de şu, bir kişi birisini erkek farz ettiğimiz zaman birbirleriyle evlenemeyen iki kadını aynı anda nikah altında tutma. Mesela diyelim ki adam evli, baldızıyla evlenemiyor, o hanımının üstüne ikinci eş olarak alamıyor. Hmm. Veya o hanımının halasını, hanımının teyzesiyle evlenemiyor ikinci eş olarak. Çünkü hanımının kız kardeşi bunlardan birini erkek farz ettiğimiz zaman iki kardeş olmuş oluyor.
Evet.
Onlarla evlenemez. Bir de başkasının hakkı var. O da evlilik sona erdiği için veya koca öldüğü için iddet bekleyen bir kadınlar bir başkasıyla evlenemezler. İddet bekleyen kadınlar.
Onun süresi ne kadar hocam?
Onun süresi boşanmaya göre bir kadın adet görüyorsa eğer, yani o çağda ise 3 defa adet görüp temizleninceye kadar. Hı. Adet görmüyorsa 3 ay geçinceye kadar beklemesi gerekiyor. Eğer kocası ölmüşse 4 ay 10 gün beklemesi gerekiyor. İster ölüm halinde ister boşamada olsun, kadın hamile ise çocuğunu doğuruncaya kadar bir başkasıyla evlenemiyor.
Evlenemiyor. Peki hocam. Diğer bir sorumuz hocam, nikahın tescili şart mıdır?
Şimdi dini açıdan böyle bir şart yok. Ama zamanımızın gerekleri, zamanımızın efendim ihtiyaçları, şartları dikkate alındığı zaman elbette, yani tescil edilmeyen nikah nikah değildir diyemesek de tescil edilmelidir.
Evet.
Çünkü bugün sistemimizde kanunlarımız, hukukumuz dine dayalı değil. Dolayısıyla işte dinen geçerli olan bir şey de geçerlidir, dinen geçerli olmayan bir şey geçersizdir diye bir hüküm yok. Yani bazen işte dini, demin söyledik, dinin yasaklarıyla çakıştığı, yani uyuştuğu oluyor ama her zaman böyle değil. Mesela diyelim ki şimdi tescil edilmeden evlenmişler. Adam karıyı boşamış. Burada bu kadın, bu erkek üzerinde herhangi bir mali hakkı var mı? Nafaka gibi, efendim mehir gibi yok. Hukuki açıdan yok. Veya evlilik esnasında bunlar evli sayılmıyor. Dolayısıyla kocanın kanun önünde o kadına karşı hiçbir sorumluluğu yok. Veya kadının o kocaya karşı sorumluluğu yok. Şimdi biraz da işi maslahata, ihtiyaca göre değerlendirmek lazım meseleleri. Evet, yani bizim tarihimize baktığımız zaman belli bir süreye kadar nikahın tescili diye bir şey yoktu. Yoktu. Ama o zaman buna ihtiyaç duyulmuyordu. Çünkü iki tane şahit, evlilik bu kadının veya kocanın evliliğe dayalı hukukunu korumada yeterli oluyordu. Kadıya gidiyordu ve kadı kararını veriyordu. Ama günümüzde bu hukukun korunabilmesi ancak tescille mümkün. Onun için biz diyoruz ki zamanımızda tescil yapılmalı. Zaten zannediyorum bu 1917 senesinden sonra bu tescil zorunlu hale getirilmiş Osmanlı'da. Daha önceden de tescil yapıldığı oluyormuşmuş. Ama onun tarihi ne kadara gider bilmiyorum. Yani toparlarsak dini açıdan nikahın tescili şart değildir. Ama hukuki açıdan gereklidir.
Gereklidir. Peki hocam. Nikahta şahitlik meselesi var. Şahitliğin hükmü nedir? Ne kadar şahit olması gerekir hocam nikahta?
Tabii şimdi bütün bunlar da bizim kaynağımız Kur'an veya sünnettir. Tabii sünnet deyince bir peygamber efendimizin ve sonraki nesillerin uygulaya geldikleri ameldir. Ona ameli sünnet. Özellikle peygamberimizin uygulaması. Bir de peygamber efendimizin sözleri sünnettir.
Evet.
Bir defa Resulullah döneminde olsun, ondan sonraki nesillerde olsun, nikah mutlaka iki tane şahidin huzurunda kıyılıyor idi. Ve bu peygamber efendimizin sözüne dayalıydı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam iki tane şahit olmadan nikah olmaz buyuruyor.
Evet.
İki tane şahit olmadan nikah olmaz buyuruyor. Demek ki o zaman nikahın geçerli olması için mutlaka iki şahit lazım.
Evet.
Peki bu iki şahitte hangi özelliklerin aranması lazım? Bir defa bunlar ergen olacaklar.
Şahitler.
Şahitler. İki, Müslüman olacaklar. Gayrimüslimin Müslümanlarla ilgili nikahtaki şahitliği geçerli değil. Müslüman olacaklar. Efendim, bunun dışında Hanefi mezhebinde başka bir şart yok. Şafii mezhebinde fasık olmayacak kaydı da var şahitlerin. Yani günahkar olmayacak kaydı da var. Yalnız şu var. bir erkek ya iki erkek şahit olacak. Hı,
tam onu soracaktım, evet.
Veyahut da bir erkek iki kadın olacak. Hı. Nikahla ilgili konularda Resulullah'a dayalı olarak veya Kur'an-ı Kerim'e dayalı olarak mutlaka iki tane şahit olacak diye bir kayda ben rastlamadım. Hı hı. Ama uygulamaya baktığımız zaman hep iki şahit, iki şahit diye geçiyor. Hı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ticaret hukukuyla ilgili olarak borçlanmalarda diyor ki birbirinizle alacak borç ilişkisine girerseniz bunu yazın. Siz yazma bilmiyorsanız ikinize bir katip yazsın. Eğer katip bulamazsanız iki erkek şahit tutun. Hı hı. Ya da bir erkek iki kadın şahit tutun.
Evet.
Neye iki kadın? O kadınlardan birisi unutursa diğeri hatırlatır.
Evet.
Bu anlamda ayet-i kerime var. Bu hangi konuyla ilgili? Kur'an'da ticari muamelelerle ilgili. Ve fukaha tabii bunu da dikkate alarak nikahtaki şahitliğin muteber olması için ya iki erkeğin, hı hı, eğer iki erkek yoksa mesela veyahut da bir erkek iki kadının şahit olmasını şart koşmuştur.
Evet. Peki hocam. Hocam tam şahitten konuşurken kişi sadece şahitlerle birlikte anne babası olmadan, velisi olmadan bir nikah kıyabilir mi?
Şimdi nikah bir sözleşmedir. Hı hı. Misak-ı galiz ifadesi kullanılır Kur'an-ı Kerim'de bu, hı hı, evlilikle ilgili olarak. Ve sözleşmelerde iki tane esas bulunması gereken şey vardır. Bunlardan bir, tarafeyn lazım. Yani sözleşmenin iki tarafı. Hı hı. Bir de o tarafların o sözleşmeyi yaptıklarını, kabullendiklerini hiçbir şüpheye meydan vermeyecek şekilde ortaya koymalarıdır. Aha. Ha, bunu yaparken bazı sözleşmelerde şahit şartı da vardır, bazılarında yoktur. Mesela alışveriş akdinde peşin alışverişlerde şahide ihtiyaç yok.
Evet.
O da bir sözleşmedir. Parayı veriyorsun, mal alıp gidiyorsun dükkandan. Bir akit yaptın. Ama şahit şartı yok. Nerede alışverişte şahit tavsiye edilmiş? Borç alacak ilişkilerinde, yani vadeli satışlarda diyelim. Ama nikahta şahit şart. La nikaha illa bi şahide adlin. Hadiste geçiyor. Ha, yani burada üçüncü bir şahıs şart koşulmuyor. Yani bu nikahı akdedecek bir hoca veya nikah memuru vesaire şart koşulmuyor. Yok öyle bir şey.
Evet.
Şey olarak yok. Ama tabii insanlar cahil oldukları için bir bu nikah esnasında yanlışa düşmemeleri için bir hocanın bulunması öteden beri adet haline gelmiş. Veya bazı dönemlerden itibaren de hoca veya kadı o nikahı tescil etmeye başlamış, yazmaya başlamış. Ama hüküm olarak baktığımız zaman iki tane erkek şahidin huzurunda evlenmesi, aralarında evlenme yasağı olmayan bir erkek de bir kadın evlendiklerini kesin bir şekilde beyan ediyorlarsa o nikah nikahıdır. Yani hocanın olmaması o nikahın olmamasına sebep değildir.
Geçersiz kılmaz.
Geçersiz kılmaz.
Kılmaz. Hocam nikahlarda bir de şöyle bir şey var. Mesela tehdit altında kıyılan bir nikah veya işte zaman zaman televizyonlarda görüyoruz. Rol icabı bir kişi biriyle filmde veya dizide nikah kıyıyor. Bu tür nikah kıyımlar geçerli olur mu? Buradaki hüküm nedir?
Şimdi Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var yine. Yani hep ne yapıyoruz burada? Resulullah'ın hadisini varsa veya Kur'an-ı Kerim'deki ayeti varsa onu delil göstererek bir cevap vermeye çalışıyoruz. Şimdi Peygamberimizin bir hadisi var. Selatun ciddühülle ciddün ve hezluhülme ciddün. Üç şey var ki bunların ciddisi de ciddidir, şakası da ciddidir.
Evet.
En nikahu ve talakı ve itak. Hı hı. Yani evlenme, nikah, boşanma, hı hı, ve bir de şey, köle azat. Hı. Ve bazı rivayetlerde verraca. Yani bir karısını bir defa boşayan kişinin tekrar geriye dönebilmesi. Hı hı. Şimdi bu hadisi esas alarak fukaha bu konularda çok hassas davranmışlar. Yani bu şakayla da olsa bu nikah nikahtır. Şakayla da olsa boşama boşamadır demişler.
Evet.
Bu filmlerde bir defa tabii kadın evliyse, o nikaha kıyılan kadın evli ise o nikah olmaz elbette. Çünkü hı-hı, başkasıyla evlenemez. Bekarsa o zaman bilmiyorum yani şeye baktığımız zaman bu kurallara bu bir nikah sayılması lazım. Hı-hı. Ama o taraflar bunu kendi şeyleriyle yapmıyorlar. Evlenme niyetiyle yapmıyorlar. O düşünülebilir. Farklı hı-hı şeyler söylenebilir belki. Tehdit altında kıyılan nikaha gelince Hanefi mezhebi bunu maalesef diyorum çünkü sadece Hanefiler burada yalnız kalıyor. Tehdit altındaki kıyılan nikahı da nikah saymışlar.
Hı-hı.
Ama diğer mezheplerde bu nikah sayılmıyor, kabul edilmiyor. Tehdit altındaki kıyılan nikah. Ve Osmanlı Devleti 1917 senesinde aile hukuku kararnamesi diye bir kararname yayınlıyor. Aile hı-hı hukuku kararnamesi.
Evet.
Ve bu kararnamede mükrehin nikahı geçersizdir ifadesi kullanılıyor. Mükreh hı-hı demek tehdide maruz kalan demek.
Evet.
Fakat fıkıh kitaplarına baktığımız zaman nikahul mükrahi vakiun der.
Hı-hı.
Yani tehdide maruz kalan kişinin nikahı geçerlidir der.
Hı-hı.
Fıkıh kitapları bunu söylüyor ama Hanefi fıkıh kitapları tabii Hanefi mezhebine göre onlar şey yapılmış ama diğer mezheplerde tehdit altında kıyılan nikah nikah değildir.
Hı-hı.
Ve Osmanlı hukuku aile kararnamesi de bunu kabul etmiştir.
Evet.
Yani tehdit altında kıyılan nikah nikah sayılmayacağını söylemiştir. Ha, o tehdidin ölçüsü önemlidir. Yani hangi tehdit? Bak, kabul etmezsen sana bir tokat vururum mu?
Hı.
Seni öldürürüm. Evini yakarım. Çocuğunu öldürürüm.
Hı hı.
Kardeşini öldürürüm. Efendim kolunu kırarım. Gibi. Böyle cana veya önemli derecede mala yönelik olan tehdit. Buna ikrah-ı mülci tabir edilir.
Hı hı.
O tehdittir burada asıl olan şey. Ve bir şeyin tehdit kabul edilebilmesi için cana veya yakının olan birinin canına veya önemli bir malına veya uzun süre hapse yönelik olması lazım. Ve bir de o tehditte bulunan kişinin bunu yapmaya gücünün yetmesi lazım. Tehdide maruz kalan kişinin de o tehdit eden kişinin bunu yapacağına inanır olması lazım.
Hı-hı.
Bu şartlar gerçekleşirse bu durumda kıyılan nikah geçersiz kabul ediliyor şu günümüzde artık.
Eyvallah. Peki hocam. Hocam mehir dediğimiz bir hadise var. Evlenirken, nikah kıyılırken işte hanımefendinin eşinden, damat beyden istemiş olduğu bir hak mı diyelim buna? Doğru tabir böyle mi olur? Mehir dediğimiz şey nedir ve hangi durumlarda mehir alamaz hanımefendi? Alırsa ne isteyebilir, ne alır?
Mehir haktır.
Evet.
Yani kadının hakkıdır.
Hı hı.
Ve bu mal olacaktır. Hı-hı. Veya mal cinsinden bir şey olacaktır. Nikah sırasında mehri şart koşmak, miktarını belirlemek şart mı? Değil.
Hı-hı.
Yani ya biz nikahımızı kıyarken mehirden bahsetmedik hiç. Bizim nikahımız eksik mi oldu? Yok böyle bir şey. Şimdi eğer nikah kıyılırken veya daha öncesinde mehir belirtilmişse, ki genelde bizim Anadolu'da şu kadar altın derler.
Hı-hı.
Veya mesela bizim köylerimizde adam parası yoktur, alacak altını yoktur, falan yerdeki bağını verir.
Hmm.
Filan yerdeki tarlasını verir. Hatta ahırdaki öküzü, ineğini verir. Yani hmm, bunları ben gördüm. Ya yani bir mal olacak.
Hmm.
Erkek kadına bunu verecek. Ama bunun illa akit sırasında belirlenmesi şart değil. Akit sırasında veya öncesinde belirlenmişse buna mehri müsemma denilir.
Hmm.
Yani adı konulmuş Türkçe adı şeyle. Hani derler de şunun adını koyalım derler. Bir şey satın alacağı zaman denilir. Bu anlamda buna mehri müsemma denilir. Eğer nikah esnasında veya öncesinde mehir şart koşulmamışsa veya mehir konuşulmamışsa daha sonra o kadının alma hakkı olan mehre mehri misil denilir. Nedir mehri misil? O kadının baba tarafından kendisi gibi olan bir akrabasının aldığı mehir miktarı. Mesela ablasının. Ama burada tabii bunu dengelerken Bu ablayla kardeşin belli özelliklerde eşit olması lazım. Hı-hı. Yaş olarak, güzellik olarak, bakire veya dul olmasına göre. Mesela günümüzde tahsil bunun için bir kriter olabilir. Hı-hı. Mehri misilleniyor. Ha şimdi ne zaman mehir düşer dedin?
Hı-hı. Alamaz kadın ne
mehir? Mehir, kadın mehrinden vazgeçebilir. Ben istemiyorum diyebilir, tamam. Ha şimdi mehir ne zaman kesinleşir? Nikah kıyılmış ise zifafa girinceye kadar mehir tam değildir. Eğer nikahtan sonra zifafa girilmişse, zifaftan sonra boşandıkları zaman her ne suretle olursa olsun bu evlilik sona erdiği zaman o kadın mehrini alır.
Evet.
Yani kadının hiçbir hareketi o mehrin düşmesine gerekçe olmaz. Zifaf ile kadın mehrin tamamını hak etmiştir.
Eyvallah.
Ama zifaftan önceki ayrılmalarda, eğer bu ayrılık kocadan kaynaklanmış ise ve mehir daha önce konuşulmuş ise, koca o mehrin yarısını verecektir. Mesela diyelim ki 100 gram altın demişler, konuşmuşlar.
50 mehir gram olarak. Altın verecek.
Ha, nikah kıyılmış. Ama evlenmeden, ya zifaftan önce adam boşamış. 50 gram altın verecektir. Eğer mehir miktarı belirlenmemişse nikah sırasında ve zifaftan önce boşamışsa adam, o zaman mut'a denilen iç ve dış elbise, bizim fıkıhta geçen bu, Şafii mezhebine göre, örfe göre bir mal verecektir kadına. Ha şimdi dikkat edersen anlattıklarımda hiç kadının mehir alamaması diye bir şey yok. Ne zaman kadın mehir alamaz? Nikah kıyılmış, zifaftan önce kadından kaynaklı olarak bu evlilik sona ermiş ise, o zaman kadın mehir alamaz.
Kadından kaynaklı nasıl oluyor hocam mesela?
Mesela diyelim ki evlendiği adamın babasıyla, oğluyla, affedersin, bir ilişkiye girmiş olması. Ve onu şehvetle ona dokunması, şehvetle onu öpmesi veya efendim işte zina etmesi. Bunlar kadından kaynaklı olan sebeplerdir. Böyle bir durumda mehir alamaz. Ama
alamaz.
Bir şartla, zifaftan önce ise bu. Zifaf gerçekleşmişse her halükarda kadın mehir alır.
Evet. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Allah razı olsun.
Amin. Sağ olun.
Bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programındaydık. Evlilikle ilgili sorularımızı hocamıza sorduk. Geçen hafta başlamıştık programımıza. Evlilikle alakalı sorularımızı sormaya, bu hafta da yine nikahla alakalı ve mehirle alakalı sorularımızı sorduk. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim.